Ayrım 28. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 275. Psikotoplumsal açıdan ergenlik. Ergenlik dönemi kimliğin oluştuğu, netleştiği ve çerçevesinin çizildiği bir dönemdir. Kimlik, gerçek manasıyla ergenlik döneminde oluşur. Kimlik, kişiye özgü değişmeyen, sürekliliğini muhafaza eden, kişinin vasıflarını bize belirten ve kişiyi diğer bireylerden ayrıştırmamızı sağlayan hususiyetlerin tamamına verilen isimdir. Kişilik tipleri çeşitli şekillerde tanımlanmışlardır. Kreşmer'e göre kişilikler fiziksel yapılarına göre sınıflandırılmış, bu bağlamda atletik, astenik ve piknik tiplerden bahsedilmiştir. Bir başka araştırmacı içe dönüklüğü ve dışa dönüklüğü eksen alan endomorfik ve egzomorfik kategorilere ayırmıştır. Çağdaş psikiyatri ise kimliği ICD-10 ve DSM-4 sınıflandırmalarında kişilik örüntülerini ve kimlik görünümlerine göre sınıflandırmıştır. Ergen, bu bahsi geçen sınıflandırmaların herhangi birisindeki bir kimliği ya edinecek ya da kimlik bocalaması içerisinde kalacaktır. Psikotoplumsal dinamik açıdan ise bu evre ergenin kimlik oluşturma evresidir. Ergen, kimliğini oluştururken şu aşamalardan geçmek durumundadır. 1. Özerk olduğunu hissetmek. Ergenin temel uğraşı, ayrı bir kimliği ve kişiliği olduğunu kendine kabul ettirmek ve bunu diğerlerine onaylatmak ihtiyacıdır. Ergenin geçmişine baktığımızda irade ve ilk bağımsız hareket 1 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır. Civarındaki objelerle ilişki içerisine girmenin yolunu bulabilmek, ebeveynin o nesnelerle ilişkisini taklit etmekle mümkün olabilmektedir. İlk özellik denemeleri, anne ve babanın nesne ile iletişim kurma şeklini taklit ederken, diğer taraftan bu ilişkiye kendi bireysel rengi ve özelliğini vermeye çalışmaktadır. Mesela dışarı çıkarken elbise giyilmelidir ama hangi elbisenin giyilmesine çocuk kendi karar vermek istemektedir. Anal dönemi anlatırken bu konuya detaylı şekilde değinmiştik. Fiziksel olarak gücünün sınırlılığını bilen çocuk ergenlikte fiziksel gücünün de farkına vararak tam bir birey olduğunu ispata çalışacaktır. Özerk bir birey olmanın tek yolu egemenliği altında olduğuna inandığımız güç ve iktidara karşı direnebilme ve ondan bağımsız olarak hareket edebilme yeteneğine haiz olmaktır. Ergenin psikotoplumsal açıdan birinci problemi, kendini yöneten ve yönlendiren üzerinde güç ve iktidar sahibi olan otoriteye, yani ebeveynine baş kaldırmak şeklinde olacaktır. Eğer ergen, ebeveynine karşı veya ebeveyninin temsil ettiği her türlü güç ve otoriteye karşı açık veya gizliden, doğrudan veya dolaylı yolla isyan edebiliyor, baş kaldırabiliyorsa, özerk olmanın ilk adımlarını atabiliyor demektir. Bir insanın birey olabilmesi için eylemlerinin planlayıcısı, uygulayıcısı, takipçisi ve sonuçlarına da katlanabilme özelliklerini haiz olması gerekir. Kendi başına eylem planlayamayan, düşünce üretemeyen, ürüttüğü düşünceyi eyleme sokamayan ve eyleminin sorumluluğunu üzerine alamayan bir insan birey olamamıştır. Bu insan başkalarına mahkum bir köledir. İlginçtir ki sanki biyolojik bir açılımla genetik şifresindeki materyale yazılmış gibi ergenliğe giren gencin ilk tepkisi isyan etmek şeklindedir. İsyan, kendisini yönettiğine inandığı, üzerinde güç ve otorite olarak nitelendirdiği her şeye karşıdır. Yine ilginçtir ki, isyanın içeriği hiç önemli değildir. Burada doğru ve yanlış kavramı yoktur. Otoritenin kendinden talep ettiği şeyin tersi yapılarak, baş kaldırıp ortaya konulursa, özellik ancak temin edilecektir. Ergenin isyanında mantık aranmamalıdır. Zira ergen, mantıksal bir başkaldırıda bulunmaz. Başkaldırı içgüdüsel bir hareketidir. Ergen, başkaldırısını sadece aklileştirmeye çalışır. Bu dönemde güç ve otorite sahibi konumundaki kişi ve kurumlar, ergenin bu başkaldırısını anlayışla karşılar, onun farklı düşünce ve davranışlarına saygıyla yaklaşır, onun özelliğini ve bağımsızlığını yürekten kabul eder ve ciddiye alırsa problem çözülür. Ergen bu durumda özerk bağımsız bir birey olduğu kanaatine varır. Sanki yeni bir cumhuriyet kurmuş gibidir. Aynen cinsel kimlikte olduğu gibi, ergenin başkaldırı teşebbüsünde bulunabilmesi için ruhunun ve kimliğinin bu isyanı yapabilecek formatlarla daha önceden donatılmış olması gerekir. Bu da aile içinde daha önce sindirilmemiş bir kimliğin oluşmasıyla mümkündür. Düşünce ve davranışlarıyla alay edilen, görüşleri dinlenilmeyen ve çocuk olarak dahi adam yerine konmayan bir aile ortamında ergenin böyle bir teşebbüsü aklına getirmesi dahi mümkün değildir. Bu durumda da ergen son şansını kaybetmiş, başkalarının peşine düşen, kendi fikir ve görüşleri olmayan bir birey halinde güdük kalmıştır. Bu teşebbüs imkanını bulmuş ergen, başkaldırı içine girdiğinde aile veya otorite bunu kendi iktidarlarına vurulmuş bir darbe olarak algılayıp, bu girişimi ezerlerse ergenin özellik ve birey olma mücadelesi söndürülmüş olacaktır. Toplum ve aile sesi çıkmayan güdülebilecek bir bireyi oluşturmakla başarılı olmuştur. Burada otoriteye başkaldırının temel niteliği her türlü ortam ve mekanda kendi inandığını savunabilmek cesaretini kazandırma yeteneğidir. Ergen bunun formatını atmaya çalışmaktadır. Bu formatı atmış olan bir birey, bağımsız, özgür ve özerk bir şekilde hayatının her aşamasında varlığını her yerde oluşturabilir. 2. Amaç edinebilme, yönelebilme, uygulayabilme yetisi. Ergenlik dönemine gelene kadar hep etrafındaki rolleri görmüş ve bu rollerden yamalı bohça gibi bir kimlik edinmiş olan birey, kendine has bir kumaşla bir elbise yapmaya çalışacaktır. Ergen önüne hedefler koyacak ve bu hedeflere yönelerek bu amaçlarla ilgili uygulamalara girişecektir. Ergenin amaçları bu dönemi itibariyle çeşitli, değişken, kısa süreli ve tutarsızdır. Ergen bir nevi amaç edinebilme yetisini ve bunu uygulayabilme yeteneğinin formatını oluşturmaya çabalamaktadır. Burada da içerik önemli değildir. Ebeveyn veya otorite bu format atma uğraşını kavrayamadıkları için olayın özüne değil içeriğine takılmaktadırlar. Bu da ciddi sorunlar doğurmaktadır. Ergen amaç edinirken bir taşla iki tuş vurmayı da yeğleyebilir. Özellikle otoritenin istemediği veya kabul etmeyeceği amaçlara yönelerek hem otoriteye başkaldırma formatını edinirken hem de bir amaca yönelebilme ve o amaç üzere eyleme geçebilme yetisini oluşturmaya çalışabilmektedir. Muhafazakar bir ailenin çocuğu ebeveyninden ergenlik döneminde şarkıcı olmak için izin isteyebilir veya bir saz kursuna kaydolabilir. Bürokrat bir ailenin çocuğu minibüs muavinliğine soyunabilir veya bilardo oynayarak bu hayatını geçindireceğini iddia edebilir. Çok çeşitli meslek dallarına, hobilere ve çeşitli uğraşı alanlarına yönelirken hem otoriteye başkaldırmakta hem de kendi seçtiği bir amaca doğru yönelebilme ve uygulayabilme yetisini oluşturmaya çalışmaktadır. Ergen, kendi iş dünyasındaki yetenekleri açığa çıkarıp toplum tarafından o yönde saygın bir kimlik edinmeye yönelme gayreti içindedir. Çeşitli amaç edinmelerde içindeki keşfedilmeye hazır bir takım yeteneklerini aktive ederek başarılı bir rol oluşturabilir. Başarılı olunan roller kalıcılığını sürdürürken başarısız olunan rollerden çarçabuk vazgeçilir. Bu dönemde ergenin aile dinamiklerine uymayan amaç edinmesi ebeveynleri çok ciddi manada ürkütür ve bir takım tedbirler almaya iter. Ergenin bu tip girişimleri engellendiğinde hem özerk ve bağımsız bir birey olma formatı engellenmiş hem de bir amaç edinebilme ve o amaca yönelebilme yetisi kısırlaştırılmış olacaktır. Saçma, anlamsız veya imkansız da olsa ergenin amaç edinmeyle ilişkin rol denemeleri cesaretlendirilerek onanırsa ergen hem özelliğini hissedecek hem de amaç edinebilme ve uygulayabilme yetisini var edecektir. Bu yetiyi oluşturmuş bir ergen daha sonraki hayatında önüne bir hedef koyabilmeyi, bu hedefe rasyonel bir hazırlıkla yönelebilmeyi, önüne çıkabilecek engelleri sağlam ego dinamikleriyle aşabilecek cesarete sahip olabilmeyi ve sonuca götürebilmeyi başarabilecektir. Bu formatı oluşturamamış, ailesi tarafından engellenmiş bir ergen, daha sonraki hayatında kendine ait hedefler edinebilme ve bu hedefleri başarıya ulaştırabilme yeteneğinden mahrum kalacaktır. Saz kursuyla, bilardo merakıyla, kelebek avcılığıyla veya pul koleksiyonuyla başlayan amaç edinebilme, uygulayabilme ve sonuca götürebilme denemeleri, o ergeni daha sonraki hayatında ben bu ülkenin başbakanı olacağım ve bu ülkeyi yöneteceğim amacını rahatlıkla oluşturabilecek bir formatın temelini rahatlıkla atabilecektir. Aksi ise yönetilmeye mahkum, özerk olamayan, güdülen insan topolojisini oluşturacaktır. 3. Sırdaş edinme. Arkadaş çoktur. Arkadaş edinmek görece kolaydır. Ancak dost edinmek, sırdaş edinmek, sır verebileceği birisini bulmak ve birisinin sırrını saklayabilmek farklı bir şeydir. Ergen bu dönemde sırdaş olmanın da formatını atar. Yine burada aynı dinamikler söz konusudur. Öyle bir arkadaş ve sırdaş seçilmelidir ki bu hem otoriteye başkaldırı olabilsin, hem bir amaç içersin hem de sırdaşlığı özünde barındırsın. Genç ergen suni sırlar oluşturur. Bu sırlar onun için hayati önemi haizdir. Yakın dost olarak nitelendirdiği arkadaşıyla bu sırları paylaşırlar. Onların buluştukları gizli ve özel mekanlar vardır. Bu bir kıza duyulan ilgi olabildiği gibi bir marketten birlikte yürütülen çikolatalar olabilir veya düşman olarak nitelendirilen ortak bir düşmana karşı eylem hazırlığı içinde olabilirler. Bu eylem notları kıt veren bir öğretmene karşı uygulanması düşünülen bir takım davranışlar içerebilir. Veya bu sır, akşam ders çalışma bahanesiyle bir başkasının evinde kalmak için alınan izin, bir pub'da gece saatine kadar içilen bir biraya dönüşebilir. Bunlar sırdaş ve dost olan iki ergenin paylaşacağı sırlardır. Aile veya otorite için ergenin hayatında açıklanamayan karanlık zaman dilimleri ve bölgeler vardır. Aile panikler çocuk kontrolden çıkmak üzeredir. Aldatıcı ve sahte sözlerle arkadaşça bir yaklaşım tarzıyla ben senin annenim, babanım, öğretmenim, müdürünüm, biz dost ve arkadaşız, benimle her şeyi paylaşabilirsin diyerek ergenden sırdaşını ihanet etmesi istenir. Ergen bu sözlere kanar da sırdaşına ihanet ederse bu sırdaşı ve dostu satmak anlamı taşır. Bu durum ergenin artık güvenilmez, dost olunmayacak kaypak bir kişi olduğu kanaatini besler. Daha sonraki hayatında hem hiç kimseye güvenemeyen hem de hiç güvenilmeyen bir kişiliğin kimliğin temsilcisi olur. Bu tipler için diğer gençlerin koyduğu ilginç isimler vardır. Yamuk, yalaka, anten, kalleş, muhbir, satıcı, ispiyoncu gibi isimler bu gencin sosyal ortamından dışlanmasına neden olur ve kaypak bir kimlik örüntüsü olarak hayatında devam eder. Bu dönemdeki sırdaşlığı ebeveyn ve otorite tarafından anlayışla karşılanır, hatta desteklenir ve saygı duyulursa ergende sırdaşlık, güvenilirlik ve sır saklama yetisi gelişecek. Hem kendisi başkalarına güvenebilecek hem de kendisinin güven duyulduğundan emin olma formatını geliştirebilecektir. Hayatta gerçek manada başarılı olan bireyler ergenlik döneminde sırdaşlık formatını atmış, bu sınavları başarıyla vermiş ve güvenilirliklerini kanıtlamış insanlardan oluşmaktadır. Bu tip bireyler toplum tarafından da saygıyla anılan, sözleri senet kabul edilen ve güvenilirlikleri çok yüksek kişiliklerdir. 4. Karşı cinsle iletişim ve beğenilme. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ergenlik döneminin temel niteliği hazın yönelimi açısından cinsel kimliğin netleşmesidir. Bu da ancak karşı cinsle iletişim içerisine girip karşı cins tarafından beğenildiğine emin olmakla mümkündür. Ergen, karşı cinsle ilgili girişimlerinde ketlenmemeli, aşağılanmamalı ve suçlanmamalıdır. Bizim kültürümüzde mümkünse üstü örtük bir biçimde desteklenmelidir. Karşı cins tarafından beğenildiğine emin olan bir ergen, hayatının önemli virajlarından birisini daha dönmüştür. Bu dönemde ergenin fiziğine olan düşkünlüğü, saç bakımı, jölesi, makyajı, parfümü, kıyafeti, stili, tarzı yani her şeyi kendini karşı cinse beğendirmek üzerine kurulmuştur. Hatta ergen okula çoğu zaman okul için değil, oradaki kız veya oğlan için gider. Bu dönemde karşı cins tarafından beğenildiğini düşünmeyen, teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlanmış, kendini çirkin ve yetersiz algılayan ergenin ileriki hayatında çok ciddi evlilik sorunları ve değersizlik hisleri, kendini objektif değerlendiremeyen ve tabirde çok yatkın bir kimliğin inşasına neden olabilecektir. 5. Lider olabilme ve bir lidere bağlanabilme. Ergen hayatının her aşamasında bir konuda önder olabilme, bazı konularda da bir önderin peşine düşebilme yetisini kazanmak durumundadır. Birilerini önder olarak onların sorumluluğunu alabilme, onları yönetebilme, yönlendirebilme ve organize edebilme bir yeti işidir. Ergenlik döneminde ergen bu yetisini çeşitli şekillerde tecrübe eder. Etrafında oluşturduğu arkadaş ya da hayran grubuna yönelik veya yetenekli olduğu bir alandaki yeteneklerini sergileme ve öğretme perspektifinde bir uygulamaya yönelerek liderliğe soyunabilir. Ufak gruplarla başlayan lider olabilme becerisi ve yeteneği grupları büyüterek devam edebilir. Bu durum ergende özgüven duygusunu geliştirme, sorumluluk sahibi olma, diğerlerinin sorumluluğunu yüklenebilme, onları belirli bir hedefe yönlendirebilme, o hedefe giderken onları eşlik edebilme ve ekip başı olarak onları istenilen hedefe ulaştırma yetisini kazanır. Daha sonraki hayatında bir aile içerisinde aile reisi olabilme, bir işletmede yöneticilik vasıflarını kullanabilme, özel günlerde organizasyon yapabilme, yeteneğini sergileyebilme becerisini eline geçirmiş olur. Bu tip teşebbüsler aile ve otorite tarafından desteklendiği ve yüreklendirildiği ölçüde gelişir, özümsenir ve kimliğin bir parçası haline dönüşür. Önderlik ile ilgili girişimleri engellenen, alay konusu olan, dışlanan ve peşine kimsenin takılmadığı bir ergen, daha sonraki hayatında bu yetiden mahrum kalır. Ergenin çeşitli şekillerde eğlence amaçlı da olsa organizasyonları yapabilme, bu konuda liderlik edebilme, arkadaşlarını toparlayabilme ve onları bir hedefe yönlendirebilme çalışmaları takdir edilmeli ve desteklenmelidir. Yine ebeveyn burada olayın içeriğine takılmamalı ve ergenin liderlik vasıflarını ortaya koyabilme yetisine odaklanmalıdır. Böyle bir ergen devamlı desteklenir, organizasyonlarda liderlik eder ve liderlik hasletlerini geliştirirse hemen yanı başında bu ergen için bir tehlike ortaya çıkabilir ki bu da narsist kişilik örüntüsünün ortaya çıkma imkanıdır. Eğer her şeyi, her yerde kendisini örgütleyeceği ve her zaman önderliği kendisinin yapması gerekeceği şeklindeki bir inanç ve kanaat ergene hakim olursa, arkadaşları arasında dışlanma tehlikesi ve yalnız kalma riskiyle karşı karşıya kalabilecektir. Bunun için ergen bir başka öndere tabi olabilme yeteneklerini de geliştirmeli ve bundan bir aşağılanma ve gocunma duymamayı öğrenmelidir. Yani hem önce olabilmeli hem de ardıl kalabilmelidir. Bazı organizasyonlarda başka arkadaşların önderliğine izin verip onların da bu yetilerinin gelişmesine destek olmalı ve onlarla iyi bir ekip çalışmasına işlerlik kazandırabilmelidir. Bu durumda da bir ekip ruhunu yaşayabilmeli, bundan mutluluk ve gurur duyabilmelidir. Böyle bir yapıyı oluşturabilmiş olan bir ergen, toplumsal uyumu yüksek, her ortamda var olabilen ve gerektiğinde önderliği üzerine alıp gerektiğinde lideri takip edebilen sağlıklı bir birey olmuş demektir. Bazı aileler ergen önder olurken onu desteklediği halde bir başka arkadaşın önderliğinde yapılan bir işe ardıl olarak katılmasına sıcak bakmamak da ergeni bu konuda kışkırtabilmektedir. Bu da ergen için çok ciddi potansiyel bir tehlike arz etmektedir. 6. Dünya görüşü çeperi ve ideolojik bir bakış oluşturmak. Kimliğin birçok rol denemelerinin kavşak noktasında olan ergen, kendilik tasarımını ve özelliğini oluştururken bir taraftan da tüm dünyayı yorumlayabilecek bir geniş dış çepere ihtiyaç duymaktadır. Kimliği bir sıvıya benzetirsek, bu sıvının bir kaba konması gerekmektedir. Bu kabın çeperi, dışarıyla kendisini ayıran dünya görüşüdür. Bu dönemdeki ergen, dünyayı anlamlandırmak üzere bir ideolojik bakış tarzına ihtiyaç duyar. Burada yine içerik önemli değildir. Muhtelif ideolojilerden birisini benimseyebilir. Gencin derdi, kendini boşluktan kurtaracak ve varoluşunun çeperini sağlamlaştıracak bir dayanağa ihtiyaç duymasıdır. Aksi takdirde sanki varoluş askıda kalmış, boşlukta duran, dayanaksız ve temelsiz bir yapı şeklinde hissedilmektedir. Dünyayı algılama, anlama ve anlamlandırma böyle bir ideolojik eksenden bakıldığında daha da kolaylaşmakta, evrenin karmaşası ve kaosu netleşmekte ve evrenle iletişimin sınırları belirlenmektedir. Ergen için bu temel bir ihtiyaç gibi görünmektedir. Ergen bu dönemde katıksız solcu, katıksız sağcı, dinci, ateist, komünist, faşist veya hedonist bir ideolojiye yönelebilir. Bunların hepsi dünyaya bir anlam kazandırmanın, şekil vermenin veya ruhsal yapıya bir çerçeve çizmenin ya da çeper oluşturmanın araçlarıdır. Sanki bu yapı ergenin 2-3 yaşlarında yaşadığı mikrokozmosundaki kişilik örüntüsünü anne babayı kopyalayarak oluşturmasının makrokozmosu, yani evreni anlamlandırmak için anne baba yerine ikame edebileceğimiz ideologların dünya anlayışlarını kopyalamak gibi görünmektedir. Ev ortamındaki 2-3 yaşında bir bebek için bütün evren odayla sınırlıyken odadaki eşyalarla iletişim kurma modelinin anne babanın iletişim yöntemleri olması gibi ergenlik döneminde dünyada olup bitenlere karşı hadiseleri anlamlandırma ihtiyacı dolayısıyla ideolojik bir çepere gereklilik duyulmaktadır. Nasıl ki 2-3 yaşında anne babadan emanet alınan kimlik özellikleri ergenlik ile beraber yeniden bir yapılandırılmaya dönüştürülerek kendi kimliğini özel bir şekilde kendi kendine kazanma şansını elde ediyorsa, muhtemelen ideolojik bakış açısıyla hasbelkader alınan tercihler erişkinlik ve olgunluk döneminde ruhsal dünyamıza giren yeni verilerle özel bir şekilde denetlenebilmekte, değiştirilebilmekte ve kendine has bir vasfa dönüştürülebilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz çerçevede ergenin önü açılır, bu yetileri desteklenir ve bir kimlik oluşturma konusunda cesaretlendirilirse, geliştireceği kimlik de kendine özgü bir kimlik olacaktır. Ruhsal açıdan sağlıklı bir çeperi içeren bu kimlik örüntüsünün zaman içerisinde içeriği doldurulacak, zenginleştirilecek ve hayatın içerisinde var olacaktır. Böyle bir ergenin geleceğinden korkmamak ve ümitkar olmak gerekir. Aksi takdirde ergen bu denemelerden başarısızlıkla çıkacak ve kimliğini netleştiremediğinden rol denemeleri mütemadiyen devam edecek, kimlik bocalaması veya kimlik bunalımı denilen klinik bir tablo ile karşımıza gelecektir. Kendini tanımlayacak bir kimlik bulamayan ergen, sağlıklı yollardan bir çıkış bulamazsa alternatif çıkış yolları arayacaktır. Bu alternatif çıkış yolları ergeni belki bir kimlik sunacak, ancak bu kimlik daha hastalıklı ve daha büyük sıkıntılara gebe olacaktır. Daha sonraki bölümlerde bahsedeceğimiz bu klinik tablolardan birisi ergenin ters kimlik oluşturmasıdır. Ters kimlik, kestirme ve kolaycı bir yolla ergene bir çeper çizebilir ve otoritenin kendisine istediği her şeyin tersini yapmak, onun kimliğini tanımlayan tek ölçüt haline gelebilir. Her yerde aksi, her yerde inat, her ortamda ters bir yapı sergilenir, herkese kavgalıdır ve her şeye zıttır. Diğer bir hastalıklı kimlik örüntüsü, hasta kimliği örüntüsüdür. Ergen bu sıkıntılar nedeniyle bir hekime gönderilip çözüm arandığında ergene bir takım teşhisler konacaktır. Anksiyete, depresyon, kişilik bozukluğu, hipokondriyasis, obsesyon ve bunun gibi doktorların da onaylamış olduğu aile tarafından kabul gören bu etiketlenme sistemi, ergen tarafından bir rol olarak benimsenip bir kimlik haline alabilmektedir. O artık hasta bir bireydir. Hasta kimliği onun kurtuluş reçetesidir. O artık hem bir kimlik edinmiş, sorumluluklardan uzak kalmış, hem de mağdur ve mazlum birini oynamaktadır. Doktorlar da bu süreci devamlı pekiştirmektedir. Cinsel bilgilendirme. Çoğu kadın kendi bedenini, özellikle cinsel bölgesini tanımak için zaman ve emek harcamaz. Cinsel problemler açığa çıktığında ise bu bölgelerle ilgili tam bir farkındalık sahibi olmanın değeri çok büyüktür. Erkeklerin cinsel anatomisi kolaylıkla görülebilir. Cinsel uyarılma sırasında görsel ve dokunsal geri bildirim verebilir. Kadının Genital anatomisi ise klitoris, vajina ve bunun gibi genellikle gizli ve anlaşılması güçtür. Bir kadın hayatı boyunca bacakları arasında nasıl bir organın olduğunu bilmeden yaşayabilir veya cinsel kısımlarının nasıl işlev gördüğünü bilmeyebilir. Televizyon programları, filmler, romantik kitaplar, erotik hikayeler ve magazin haberleri cinsellikle ilgili bilindik, yanlış bilgi kaynaklarıdır. Bir uçta keyifli bir cinsel birleşmenin ilk girişiminde hiç iletişime uyuma gerek olmadan gerçekleşebileceği şeklinde bir portre çizilmekteyken, diğer uçta ise cinsellik saldırgan, acı veren, yaralayan, iğrenç ve hoş olmayan bir durum olarak yansıtılmaktadır. Ara sıra da rahat ve gevşemiş olmanın her şeyin doğal bir şekilde tatmin edici, sevgi dolu bir cinsel deneyim yaşamayı sağlayacağını da söylerler. Cinsel deneyim hemen kazanılan bir süreç değil ama üzerinde çalışılarak ve karşılıklı anlayışla yeteneklerin birikerek ilerlemesidir. Yani sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşama sahip olmak isteyen bir çift ön yargıların üstesinden gelebilir ve tatmin edici bir cinsel yaşama sahip olabilir. Çünkü cinsel uyarıcı alanlar eşle eğlenceli zaman geçirebilecek çok özel bölgelerdir. Cinsel bölgeleri anlamak ve incelemek hastaları rahatlatacak ve dokunma ile ilgili ön yargılarından kurtulmalarına da yardımcı olacaktır. Cinselliğin gizli tarihi. Utanacak değilim, Tanrı beni kendi suretinde yarattı. Boy George. Cheapness and Beauty. Mitolojiye göre henüz bildiğimiz anlamda insanın yaratılmadığı dönemde insanlar önceleri hem erkek hem kadındı ve Hermaphrodites adıyla anılırlardı. Hermaphrodites kendi kendine yeten, kimseye hatta tanrılara bile ihtiyacı olmayan yarısı kadın, yarısı erkek, dört kollu, dört bacaklı, biri doğuya bakarken diğeri batıya dönük iki yüzlü, dört gözlü, dört kulaklı, iki ağızlı ve iki çift kanadı olan koskocaman bir yaratıktı. Tanrılar Hermaphrodites'in kendi kendine yetmesini bir türlü işlerine sindirememişler. Ona karşı duydukları öfke günün birinde Hermaphrodites'i birbirini tamamlayan iki parçaya bölmelerine, yani ikiye ayırmalarına yol açmış. Erkek ve kadın böyle ortaya çıkmış. İşte herkesin bir şekilde yorumda bulunduğu ve ahkam kestiği seks sözcüğü de bu ayırmayı anlatır ve Latince bölme ve ayırma anlamına gelen secare sözcüğünden türer. O gün bugündür kadın kayıp yarısı erkeği, erkek kayıp yarısı kadını arayıp durur. O zaman da biri erkek ve kadın birleşmeye çalışmaktadır. Bu nedenle seks, kendini sevme, kendini keşfetme ve yaşamın gerçek anlamını arama yolculuğunun başlangıç noktasıdır. Bu arayışa, yani yeniden hermafrodit olup tamamlanma, bütünlenme ve birleşme arzusuna da seks diyoruz. Türkçemizde seks sözcüğünün karşı cinselliktir. Cinsellik, gerçek mutluluğu bulma ve yaşamımızın amacını keşfetme gücüdür. Cinsel soruların yanıtını bulabilmek ve cinselliğin gizli tarihi anlayabilmek, cinselliğin gelişim serüvenine ışık tutabilmek ve hayatta olmanın keyfini hissedebilmek için cinselliği sadece biyolojik, fizyolojik, toplumsal ve ruh bilimsel bilgilerle değil, aynı zamanda mitolojik bilgilerle anlaşılmasının doğruluğuna inanmak gerekir. Çünkü cinsellik, insan yaşamının doğal ve insanlık tarihi kadar eski bir parçasıdır. Cinsellik nedir? Beden ve ruh sağlığımızın en temel olgusu cinsellik, Türkiye'de gerek toplumsal, gerekse dini açıdan tabu olarak kabul edildiği için çözümlenmesi zor toplumsal sorunlara neden olabilen çok hassas bir dürtüdür. Bu dürtü, ikincil öneme sahip bir dürtüdür, amacı neslin devamını sağlamaktır. Ayrıca zevk verdiği için, iletişim, paylaşım olduğu için ve yapılması gerekli olgulara inanılan bir şey olduğu için cinsellik yaşanır. Cinsellik çoğu zaman yasaklanır, kontrol edilmeye çalışılır, dogmalar ve katı kurallar yığınının içine hapsedilir, kimi zaman ise alaya alınır, ısrar edilir, teşvik edilir, hatta paranoyak ve düşmanca bir tavırla yaklaşılır. Anlaşılacağı üzere içi boşaltılmış ve çelişkilerle doldurulup ağırlaştırılmıştır. Korku, endişe, güvensizlik, kaygı, ön yargı ve bilgisizlikle kuşatılmıştır. Dayanılması zordur. Bu nedenle ikinci kitabımın adı Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı olmuştur. Doğal olarak insanoğlu cinseldir. Yaşamı renklendiren, daha keyifli ve eğlenceli hale getiren cinsellik, hayatımızın çok önemli yaşamsal, sağlıklı ve ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü cinselliğin toplumsal, ahlaki, bedensel, duygusal ve dini boyutları vardır. Ayrıca kişiler cinselliği tüm hayatları boyunca sürdürürler. Beden ve ruh olarak genel iyilik halini vazgeçilmez bir parçası olan cinsel duygular, fanteziler ve arzular doğaldır ve bütün yaşam boyunca da var olacaktır. Cinsellik ilk önce kendini ve partnerini iyi tanımakla başlar. Kendisi hakkında olumsuz düşüncelere sahip olmayan ve kendisini seven, sayan ve güvenen bir insan partnerine de bu olumlu duygularını yansıtabilir. Bu nedenle karşılıklı güven, dürüstlük, açıklık, sevgi ve saygı çerçevesinde yaşanılması gereken ve mutluluk veren cinsellikte önemli noktalardan biri de kişilerin birbirlerine karşı iradeli ve sorumlu davranmaları, herkesin birbirinin mahremiyetine saygı göstermesidir. Çünkü cinsellik asla sömürücü ve zorlayıcı olmamalıdır. Tüm cinsel davranışların bir sonucu vardır ve kişiler bu sonuçlara razı, bedensel, toplumdaki konum ve duygusal açıdan hazır olduklarında cinsellik yaşanmalıdır. Aksi durumda kişiler ve partnerleri zarar görebilirler. Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam başıboş ve kuralsız değildir. Kendi haline bırakılsa doğal bir şekilde yaşanan cinsellik ruhsal ve bedensel bir rahatlama sağlayarak dünya ile aramızdaki bağı pekiştirir. Bu bağ kişiden kişiye değişiklik gösterdiğinden cinselliğin tanımı ve anlamı da değişkendir. Kısaca cinsellik, kadın ya da erkek olmak, üremek yani hayatın ve neslin devamını sağlamak için var olan bir dürtü ve daha çok beden temas sonucu hissedilen bir mutluluk hissi ve haz duymaktır. Neden cinsellik hayatımızın en önemli parçasıdır sorusunun yanıtı da cinselliğin tanımında yatmaktadır. Çünkü insanoğlu cinselliği üremek için, zevk duyduğu için, iletişim, paylaşım olduğu için ve yapılması gerekli olduğuna inandığı bir eylem olduğu için yaşar ve yaşatır. Yıllardır insanlara ne kadar çok sıklıkta yapılırsa o kadar iyi olduğu öğretildi veya öğrenildi. Ama buna rağmen büyükler genellikle çocuklarına cinsel yaşam hakkında bilgi vermekten kaçınırlar. Bugün istenmeyen gebeliklerden korunmak kalabalık dünya nüfusunun en başta gelen sorunlarından biridir. Bu nedenle insanlar üreme yaşına gelmeden önce cinsellikle ilgili bilgi edinmeli ve kendi kontrollerinde mutlu bir yaşam sürmelidirler. Çünkü doğurganlık cinselliğin bir parçasıdır. Kromozomlar, cinsel salgı bezleri, hormonsal içerik, dış ve iç cinsel organlar ve ikincil cinsiyet özellikleri kişinin cinselliğinin biyolojik özelliklerini yansıtır ve cinsel kimlik yani sexual identity oluşmasına katkıda bulunur. Cinsiyet kimliği yani gender identity ise kişinin kendi kadınlığı ya da erkekliği hakkındaki duyumsamasıdır ve sosyal bir olgudur. Çünkü 2-3 yaşlarına itibaren herkesin kendi hakkında kadınım ya da erkeğim şeklinde sağlam bir kanaati vardır. Cinsiyet kimliğin kazanılmasında kişinin hayatında belirgin rolü olan anne baba gibi kişilerin ve yaşanan sosyal çevrenin etkisi büyük bir önem taşır. Erkeklik veya dişilik normal olarak gelişse bile kişinin hala erkeklik veya kadınlık hissinin geliştirmesiyle ilgili uyumsal bir işi vardır. Cinsiyet kimliği, davranışın erkeklik veya dişilik ile ilgili psikolojik yönlerini yansıtır. Yani cinsiyet kimliği sosyal, cinsel kimlik ise biyolojiktir. Bu ikisi çoğu zaman iç içe girmiştir. Fakat bazen cinsel kimlik ve cinsiyet çatışmalı ya da zıt yönlerde gelişebilir. Cinsiyet kimliği, aile üyeleri, öğretmenler ve çalışma arkadaşlarıyla yaşanan sonsuz deneyiminden köken alır. Kişinin biyolojik cinsiyetiyle ilgili fiziksel özellikleri, genel fizik görünümü, beden şekli ve ölçüleri, ödüller ve cezalar, ailenin cinsiyet etiketlerini de içeren bir uyaran sistemiyle ilişkilidir. Bu uyaran sistemi de cinsiyet kimliğini kurar. Cinsel rol ve davranış, yani gender rol ise doğumdan itibaren sosyalleşen ve sosyal çevre tarafından sürekli olarak pekiştirilen, cinsiyet üzerinde şekillenmiş, stereotipik, bazı davranışların anlamsız bir biçimde tekrarlanması hali, yenileyici kalıplaşmış devinimlerdir. Norm ve beklentilerdir. Cinsel rol davranışı, cinsiyet kimliği ile ilişkilidir ve bir anlamda ondan kaynaklanır. Cinsel rol davranışı, kişinin bir oğlan veya erkek, kız veya kadın statüsüne sahip olmak üzere söylediği veya yaptığı bütün her şeydir ve toplumsal cinsiyet olarak da tanımlanır. Cinsel rol doğumda kurulmamıştır. Rastlantısal ve planlanmamış, öğrenmeyle yaşanılan deneyimlerle kazanılır. Standart ve sağlıklı sonuç cinsiyet kimliği ve cinsel rolün uyumlu olmasıdır. Biyolojik faktörler belirli olmasına rağmen kişinin biyolojik cinsiyetine uygun rolü kazanmasındaki temel etmen öğrenmedir. Çiftlerin hoş duygular içinde birbirlerine yakın olmak, sarılmak, öpüşmek, masaj yapmak, birlikte banyo yapmak, sohbet etmek, dokunmak, birlikte mastürbasyon yapmak ya da cinsel birleşme yolları ile birlikte haz duyarak cinselliklerini paylaşmak istemeleri olarak adlandıracağımız cinsel yakınlık ise cinselliğin karşı cins, aynı cins ya da her iki cinste yakın beden teması olarak cinsel haz duyacak şekilde yaşanmasıdır. Cinselliğin anlamını keşfetmek için cinsel yaşamı dönüştürme gücünün farkına varılması, cinselliğin nasıl kullanılacağını öğrenilmesi, yaratıcılığın ortaya çıkarılması ve cinsellik hakkında sahip olunan düşünce biçiminde devrim yaratmaya hazır olunması gerekir. Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için öncelikle cinsellik hakkındaki ön yargı ve hurafelerden kurtulmak, kişinin kendisini ve partnerini iyi tanıması ve doğru bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çünkü cinsel bilgilendirme kişisel istekler ve ihtiyaçları doğru tanımlayıp gerçek cinsel kimliği ortaya koymaya ve korkuları keşfedip onlarla yüzleşerek bunu bir sorun olmaktan çıkarmaya yardımcı olacaktır. 28. ayrımın sonu, sayfa 285.